Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Petrus mektubunun 1. bölüm 19. ayetine geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Ancak ilk 18 ayeti size bir hatırlatma olsun diye yeniden okuyayım. İsa Mesih'in uşağı ve habercisi Simon Petrus'tan Tanrımızın ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sağladığı doğrulukta imanımızla eşdeğer iman ortağı sayılanlara, Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı bilme aşamasında sizlere kayra ve esenlik çoğalsın. Kendisine özgü tanrısal güçle yaşama ve Tanrı sayarlığa ilişkin her şeyi O bize verdi. Bizleri kendi yüceliğine ve erdemine çağıranı bilme aşamasına gelmemizle bize her şeyi sağladı. Yüceliği ve erdemiyle bizlere değerli ve çok önemli vaatler verdi. Bunlar aracılığıyla tanrısal özelliğe paydaş olmanızı amaçladı. Öyle ki tutkunun oluşturduğu dünyasal çürüklükten kaçıp kurtulasınız. Bunu göz önünde tutarak her tür çabaya önem verin. İmanınızı erdemle bütünleyin, erdemi bilgiyle, bilgiyi tutkulara üstünlükle, tutkulara üstünlüğü katlanışla, katlanışı Tanrı sayarlılıkla. Tanrı sayarlığı kardeş sevgisiyle, kardeş sevgisini de tümel sevgiyle. Bu özellikler varlığa mal edilince ve bollukla belirince Rabbimiz İsa Mesih'i bilme aşamasına gelmekte ne aylaklık çekersiniz ne de ürünsüzlük. Ama bu özellikleri taşımayan kişinin gözü görmez ve o uzağı seçemez. Geçmiş günahlarından arıtıldığını unutmuştur. Bu nedenle kardeşlerim çağrınızı ve seçiminizi saptamaya çaba gösterin. Çünkü bunları yaparsanız hiçbir zaman düşmeyeceksiniz. Böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz hükümranlığına girişiniz bollukla sağlanacaktır. Sahip bulunduğumuz gerçeği bilmenize ve onda desteklenmenize karşın bu konuları sizlere her zaman anımsatacağım. Kendim bu barınakta durdukça anınızı canlandırmayı görev sayıyorum. Çünkü barınağı bırakma gününün yakın olduğunu biliyorum. Nitekim İsa Mesih bunu bana gösterdi. Ben gittikten sonra bunları anımsamanız için her zaman çaba harcayacağım. Sizlere Rabbimiz İsa Mesih'in gücünü ve gelişini bildirirken ustalıkla düzenlenmiş masallar izlemedik. Çünkü onun yüceliğini gözümüzle görmüştük. Çünkü o Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Görkemli yücelik katından kendisine şöyle bir ses erişti. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Onunla birlikte kutsal dağdayken gökten erişen bu sesi bizler de duyduk. 19. ayette ki bu ayetten başlayarak yorumu yapacağım. Şöyle diyor, böylece peygamberlik sözü önümüzde saptandı. Gün ağarıncaya, çoban yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek ışıksız yerde aydınlık veren şamdan gibi peygamberlik sözüne kulak verirseniz çok iyi edersiniz. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Peygamberlerin sözleri derken gelecekle ilgili sözlerini de bunlara dahil ettiği halde onların sadece gelecekle ilgili sözlerinden bahsetmiyor. Kutsal kitabın, Tanrı sözünün tümünden bahsediyor. Çünkü kutsal yazıların Tanrı tarafından verildiğini söylüyor. Ve bundan sonraki ayette belirteceği gibi peygamberler sadece Tanrı'dan emir alan yazıcılar değillerdi. Kendi düşüncelerini ve hislerini de bildirirlerdi. Buna karşın Tanrı isteğini kutsal kitabı yazan adamlar aracılığıyla tamamen aktarmıştı. Kutsal kitabı mucize kitap yapan da budur. Gördüğünüz gibi kutsal kitap sadece tanrısal değil, aynı zamanda insansaldır. Yani hem Tanrı ve hem insan olan Rab İsa gibidir. Kutsal kitap bir Tanrı kitabı ve bir insan kitabıdır. Yanlış anlaşılmasın. Kutsal kitap bir insan tarafından yazılan bir kitap değildir. Tanrı'nın sözüdür. Evet, Tanrı'nın değişmeyen sonsuz sözüdür. Ve Tanrı insanlara söylemek istediklerini yine insanlar aracılığıyla, vahiy yoluyla kaleme almalarıdır. Bunu söylüyorum. Kutsal kitap sizin ve benim yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve var olduğumuz yerdeki insan yaşamıyla ilgilidir. Buna karşın Tanrı'nın insanı anlayabileceği bir dilde seslenmesi ve konuşmasıdır. Birçok insan Keşke Petrus'la birlikte ben de orada olsaydım. Keşke ben de o olanları görebilseydim diye düşünür. Değerli dostum, siz bundan daha iyi bir şeye sahipsiniz. Tanrı sözüne sahipsiniz. Elimizde kutsal kitap var, Tanrı'nın sözü var. Eğer kalbinizi açıp size hitap etmesini, size konuşmasına izin verirseniz, direkt olarak size konuşacaktır. Evet, size hitap edecektir. Tanrı sözü görmekten ve duymaktan daha iyidir. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Karanlık yerde ışık saçan çıra. Tanrı sözü bir ışık, bir lamba, gökteki güneş gibi bir ışık kaynağıdır. Merkez kaç bir güçtür. Güneş ışığını evrene yaydığı gibi. Tanrı sözü de bir ışık, bir kuvvet, bir güç saçar kardeşim. Günümüzde dünyadaki tek somut doğaüstü şeydir. Tanrı sözü içinde yaşadığımız bu saatte elimizde Tanrı'dan gelen tek fiziksel mucizedir. İsa Mesih gelene kadar da böyle kalacaktır. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek. Vahiy 22:16'da İsa'ya parlak sabah yıldızı deniyor. İsa geri gelene kadar Tanrı sözü dünyada dolaşıp insanları dünya sisteminden uzaklaştırıp Tanrı'nın kollarına koyan merkez kaç kuvvettir. Evet, bunu yeniden vurgulayayım değerli dostum. İsa Mesih geriye gelene kadar, tekrar gelene kadar Tanrı'nın sözü kutsal kitap dünyada dolaşıp insanları dünya sisteminden uzaklaştırıp Tanrı'nın kollarına koyan merkez kaç güçtür. Bu düşünceler bizim için çok açık bir resim çizmektedirler. İlkin şunu bilmelisiniz. Kutsal kitaptaki hiçbir peygamberlik sözü özel bir kişinin yorumu değildir. 2. Petrus 1 ayet 20. Öncelikle şunu bilin diyor. Simon Petrus, bilmemiz gereken ilk şeyin bu olduğunu söylüyor. Bilme sözcüğü sadece Tanrı sözünden gelen değil, anlaşılabilen gerçeklerden gelen bir bilgi değildir. Bunları kutsal ruhun, bunları sizin için gerçek yapmasıyla bilebilirsiniz. Eğer dürüst bir yüreğiniz varsa, kutsal kitaptaki gerçeklerin doğru olup olmadığını bilirsiniz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi, kutsal kitabın bana kanıtlanmasını istediğim dönemi çoktan geçtim. İlk imanlı olduğum ve okul dönemlerimdeyken kutsal kitabın bana kanıtlanmasını isterdim. Ve arkeolojinin bir kürek dolusu toprak kazıyıp kutsal kitabın gerçeklerinden birinin doğru olduğunu onayladığında küçük bir çocuk gibi ellerimi çırpıp harika diye bağırırdım. Artık bunu yapmıyorum. Kutsal kitabın doğru olduğunu bana kanıtlamak için bir kürek dolusu toprağa ihtiyacım yok. Tanrı ruhunun kendisi, Tanrı sözünü benim için gerçek kılmıştır. Tanrı sözünde değiştirici bir güç olduğunu biliyorum. Dünyanın her tarafından bu gerçeğe tanıklık eden mektuplar alıyorum. Tanrı sözünde güç vardır. Tanrı sözü bizim bilebileceğimiz bir şeydir kardeşim. Ve kutsal ruh tarafından onaylanan gerçekler onu bizim için gerçek haline getirir. Hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu ya da özel bir kişinin özel yorumu değildir. Petrus'un burada söylediği kutsal kitabın hiçbir kısmının aynı konudaki diğer ayetlerle karıştırılmadan tek başına yorumlanmaması gerektiğidir. Kutsal kitaptan bir tane ayet alıp o ayetin etrafında bir doktrin, bir öğreti üretme düşüncesine bu kadar karşı çıkmamın nedeni budur. Kutsal kitabın tamamı, bütünü sizin öğretinizi onaylamasını sağlayamazsanız, o zaman yeni bir doktrin edinseniz iyi olur dostum. Kutsal kitabın orasından bir ayet, burasından bir ayet seçip de bunu kendi tezinizi savunmak için kullanıyorsanız, hiçbir zaman sağlam bir temele oturmayacaksınız. Evet, kutsal kitabın tamamına bakmak gerekir. Kutsal kitap bir bütündür. Buna iyi bir örnek olarak iyi, sağlam, dört tekerlekli bir vagonla tek tekerlekli bir sirk aracına binmek arasındaki farkı gösterebiliriz. tek tekerlekli bir sirk aracına binen birini hiç gördüyseniz, o tek tekerleğin üzerinde dengesini sürdürmek için epey döndüğünü ve manevra yaptığını fark etmişsinizdir. Bir keresinde bir sirkte bu yüksek araçlardan birine binen bir adam görmüştüm. Birdenbire adamın altından kaçıp gitti ve adam yere düştü. Çok kötü düştüğüne emin olabilirsiniz ve ben tıpkı günümüzdeki birçok Hristiyan gibi inandıkları şeyler için bir tek ayeti temel alıyorlar diye düşünmüşüm. Eğer büyük bir gerçeği bildiriyorsa kutsal kitaptan bir tek ayeti ele almak iyi bir şey olduğu halde, kutsal kitabın başka bir yerinde bu konuda en az 2-3 ayet ve genelde bütün bir bölüm olacaktır. Simon Petrus bize kutsal kitabın hiçbir kısmının tek başına yorumlanmaması gerektiğini söylemektedir. Kutsal kitaba bir bütün tam olarak bakmamız gerekir. 21. ayette çünkü diyor, peygamberlik sözü hiçbir zaman insan isteğiyle ortaya çıkmamıştır. Tersine kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'dan konuşmuştur. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Burada belli ki eski antlaşma peygamberliğinden söz ediyor. Eski antlaşma peygamberlikleri insanın isteğinden kaynaklanmamışlardı. Yani örneğin Yeşaya oturup bir kitap yazayım, biraz paraya ihtiyacım var, yayın evine yollayayım da bana bir avans çeki yollasın demedi. Günümüzde insanların genelde yazmasının nedeni budur ama Yeşaya peygamber bunu böyle yapmamıştı. Petrus'u dinleyin. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı diyor. Yeşaya'nın peygamberliği Yeşaya'nın dönüp duyurduğu bir şey değildi. Yeşaya bu peygamberliği vahiy yoluyla direkt olarak Tanrı'dan aldı. Ve bütün peygamberler de öyle. Musa peygamber de öyle. Davut peygamber de öyle. Daniel peygamber de öyle. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar ya da başka bir çeviride geçtiği gibi kutsal adamlar derken kutsal adamlar yazarların süper kutsallar olduklarını söylemek istemiyor. Bu özel iş için ayrılmış oldukları anlamında kutsal olduklarıdır. Siz kutsal bir Hristiyansanız bu sizin İsa Mesih için ayrılmış olduğunuz anlamına gelir. Kutsal ayrılmış olmak anlamına gelir. Tanrı kutsaldır ve kişi Tanrı'ya ayrıldığı zaman, kutsal olana ayrıldığı zaman o da kutsal oluyor. Bu nedenle de Mesih inanlılarına kutsallar deniyor. Çünkü inanlılar Mesih'e, Tanrı'ya ayrılmış kimselerdir. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar sözü Grekçe'de seyretmekte olan bir tekne düşüncesini yansıtır. Rüzgar yelkenlere dolar, onları şişirir ve tekneyi harekete geçirir ya da tekneyi hareket ettirir. Kutsal ruh da bu adamları bu şekilde harekete geçiriyordu. Şimdi size bunların Petrus'un son sözleri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Gelecek olan inançtan dönüş günleri için Tanrı sözünün önemini vurgular. Pavlos, kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır demiştir 2. Timoteos 3.16'da. Ve Petrus da kutsal yazıların yazarlarının kutsal ruh tarafından harekete geçirildiklerini söylemiştir. Düşünce aynıdır. Tanrı'nın her adamı alıp onun stilini değiştirmeden ve kişiliğine karışmadan mesajı insanlara bildirilsin diye o insanı sözünü yazması için kullandığını görmek şahanedir. Haberci Pavlos çok iyi bir Grekçe ile yazdığı halde Petrus balıkçı olduğundan ve Grekçe ikinci dili olduğundan çok iyi olmayan bir Grekçe ile yazmıştır. Buna karşın Tanrı her ikisini de tam olarak söylemeyi istediği şeyi yazmakta kullanmıştır. Öyle ki Tanrı bugün cennetten konuşsa söylediklerini tekrarlaması gerekirdi. Çünkü insanlara söyleyeceği her şeyi zaten söylemiştir. Tanrı sözünü bizlere farklı kişilikleri, farklı becerileri olan kişiler aracılığıyla iletmiştir. Bu nedenle ben kutsal kitaba insansal kitap ve tanrısal kitap adını veriyorum. Tanrı vahiy yoluyla insanlara konuşmak için insanları kullanmıştır. Yazılı söz, diri söz Rab İsa gibi hem insansal hem de tanrısaldır. Rab İsa bir mezarın başında ağlayabiliyor ama aynı zamanda da bir ölüyü diriltebiliyordu. Yorgun ve susuz olduğu için bir kuyunun başına oturabiliyor ama aynı zamanda zavallı bir günahlıya yaşam suyunu verebiliyordu. Ayrıca bir teknede uyuyabiliyor ama aynı zamanda da fırtınayı dindirebiliyordu. İnsan da ama aynı zamanda da Tanrı'ydı. İşte tam bu kapsamda kutsal kitapta hem insansal ve hem de tanrısaldır. Simon Petrus bizlere peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı diyor. Ayağımızın altına sağlam bir kaya koyuyor. Kutsal yazılara güvenebiliriz. Tanrı sözüne her şeyden daha fazla saldırılmasına şaşmamalı. Düşman olan iblis temeli yok edebilirse binanın çökeceğini bilir. Ama kutsal kitap Tanrı sözüdür ve bu söz sonsuza dek kalıcıdır. Bu söze güvenebilirsiniz değerli kardeşim. Bir vaizin kürsüde durup kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmadığı bir vaaz vermesi tam bir saçmalıktır. Bu benim yargıma göre bir akıl hastanesinde binayı yıkmak için yatakhanenin temeline kazma sallayan zavallının yaptığı şeye benzer. Anlayışlı olmaya çalışan ziyaretçi elinde kazma olan adama ne yapıyorsun diye sormuştur. Temeli kazıyorum, görmüyor musun? Evet ama sen bu binada oturmuyor musun? Tabii ki oturuyorum ama ben yukarı katta oturuyorum diyor. Bir vaizin Tanrı sözünü kötülemesi de aynı derecede delicedir. Dostum, elimizde kutsal kitap Tanrı sözü. İmanımızı üzerine bina edebileceğimiz sağlam bir temeldir. Bir keresinde Atina'daki Akropolis'e gittim ve Partenon'u inceleme fırsatım oldu. Bu sözleri söylerken doğru olacağımdan emin olmak için onu birkaç kez inceledim. Orada birbirine paralel iki çizgi yok. Düz bir çizgi de yok. Bir uca gidip aşağıya bakarsanız ortada bir tümsek olduğunu ve sonra yine aşağıya indiğini görürsünüz. Eski Yunanlılar insan gözünün düz olan hiçbir şeyi düz olarak görmediğini öğrenmişlerdi. Tanrı sözünün gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız demesinin nedeninin bu olduğuna inanıyorum. Kendi gözlerimize ya da kendi kulaklarımıza güvenemeyiz ama Tanrı sözünde dinlenebiliriz. Bu söze güvenebiliriz. Kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğuna dair en büyük kanıt gerçekleşen peygamberliklerdir. Kutsal kitabın üçte biri değerli dostum, yanlış duymadınız. Kutsal kitabın üçte biri yazıldığı zamanda peygamberlik niteliği taşıyordu. Bunları gözlem veya batıl inanç olarak görmemek lazım çünkü bunların büyük çoğunluğu şimdiye kadar gerçekleşmiştir. Birisinin çok güzel bir şekilde belirttiği gibi peygamberlikler içine tarihin döküldüğü taslardır. Buna göre gerçekleşen peygamberlikler kutsal kitabın doğruluğunun en büyük kanıtıdır. Petrus, peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı demiştir. Peygamberliklerin dörtte biri gerçekleştiğine göre bu kutsal kitabın üçte birinin dörtte birinin gerçekleşen peygamberliklerinden oluştuğu anlamına gelir. İnsan bu kadar kesin tahminlerde bulunamaz ki. Eski antlaşmada Mesih'in ilk gelişiyle ilgili 330 peygamberlik vardı ve bunların hepsi de tamamen gerçekleşti. Hiçbir insan böyle tahminlerde bulunamaz. Dostum düşünün, eski antlaşmada tam 330 peygamberlik vardır ve bunların tümü gerçekleşti. Size bir örnek vereyim. Şimdi benim yarın yağmur yağacağına dair bir peygamberlik yapacağımı varsayalım. Bunun doğru çıkma olasılığı %50'dir. Çünkü ya yağacaktır ya da yağmur yağmayacaktır. Ama bunun üstüne yağmurun yarın sabah saat 9'da başlayacağını eklediğimi düşünün. Bu işin içerisine bilinmeyen bir öğe daha katar. Ben bir matematikçi değilim ama sanıyorum ki bu doğru olma olasılığımı %50 daha aşağı çeker. Şimdi sadece yarın 9'da yağmaya başlayacağını değil de ayrıca saat 2'de de duracağını söylediğimi düşünün. Hesaplarıma göre bu varsayımımın doğru olma yüzdesini %12'ye indirir. Ve bunu 24 saatlik bir güne uygularsanız yüzde çok daha düşük olur. Ama buna 300 tane bilinmeyen öğe daha kattığımı düşünün. Doğru olma olasılığım kıldan incedir. Ama dostum, Tanrı sözü tam olarak doğru çıkmıştır. Tanrı sözü gerçektir. Kutsal kitap imkansızlığın sınırlarını zorlamıştır. Ve bu benim için onun, yani kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna dair bir kanıttır. İkinci bölüme geldiğimizde, bir önceki bölümde İsa Mesih'in ışığının insanları dünyadan uzaklaştırıp Tanrı'ya çeken merkez kaç kuvveti olduğunu gördük. Şimdi merkezcil kuvvetten, yani insanları dünyaya çeken güçten söz edelim. İnsanları Tanrı sözünden uzağa çeken yer çekimsel bir güçtür. Petros'un bu bölümde sözünü ettiği günler, şimdi günümüzde bizim yaşadığımız günlerdir. 2. Petros 2. bölüm 1. ayette şöyle diyor: İsrailliler arasında yalancı peygamberler çıktığı gibi sizin aranızda da yalancı öğretmenler bulunacak. Bunlar kişiyi mahva sürükleyen karşıt görüşleri topluluğa sokacaklar. Kendilerini satın alan egemen Rabbi bile yadsıyacak. Kendi kendilerini ivedilikle mahva sürükleyecekler. İsrail halkı arasında sahte, yalancı peygamberler vardı. Petros, Yahudi imanlılara yazıyor ve sözünü ettiği halk İsrail halkıdır. Petros, tıpkı sizin, imanlıların, kilisenin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi diyor ve o zamanlarda da İsrail halkı arasında sahte peygamberler olduğunu söylüyor. Eski antlaşmada sahte peygamberler vardı ama günümüzde sahte öğretmenler var. Dostlarım, kardeşlerim, sahte peygamberlerden sakınmamız gerekmiyor. Bizim sorunumuz onlar değil. Günümüzde peygamberlik yapmaya çalışan herhangi bir adamın yalancı olduğu kısa zamanda zaten ortaya çıkacaktır. Buna kuşku yoktur ama sahte öğretmenlerden, sahte öğreticilerden sakınmak gerekir. Okuduğum bir yazıda 2. Dünya Savaşı'nda 15 Eylül 1943'te dünyanın sonunun geleceğini söyleyen bir adamdan söz ediyor. O gün gelince gazeteciler adamın evinin önüne gelip beklemişler. En sonunda adam ortaya çıkıp yanlış hesap yaptığını söylemiş. Bunun yerine 15 Eylül 1944'te olacağını söylemiş. Ama orada bulunan bir vaiz gazetecilere tüm bu söylenenleri unutun gitsin. Çünkü 15 Eylül 1944'te adamın yalancı olduğu ortaya çıkacak demiş. Bildiğiniz gibi bir sonraki yılda dünyanın sonu gelmedi. Elbette böyle bir durumda gazetecilerin yapacağı bir şey vardır. O da bu sözleri söyleyen adama gülüp onunla alay etmek. Birisi bu tür bir şey yaptığında bu tabii ki Mesih'in davasına zarar vermektedir. Sonra da adam o kasabadan taşınıp ortalıktan kaybolmuş. Sahte peygamberlere ilgi göstermemiz gerekmez ama size şunu söyleyeyim ki sahte öğretmenlere çok dikkat etmeliyiz. Şu anda ben dahil bütün öğretmenleri, değerli dostum, kontrol etmelisiniz. Sizi söylediklerimi Tanrı sözünden kontrol etmeye teşvik ediyorum. Burada söylenen vaazları onları Ali ya da değerli yorumcu Vernon McGee söylediği için inanmayın. Bir adam bana pazar okulu dersi veriyorum ve birisi çıkıp söylediklerimi sorgularsa ona Ali öyle söylüyor diyorum dedi. Bu yanlış bir yaklaşımdır dostum. Üzerinde durup bağlanmanız gereken şey Ali ve söyledikleri değil ya da başka birisinin söyledikleri değil, Tanrı sözüdür. Günümüzde insanların her türlü öğretiyle ne kadar çabuk kandırıldıkları beni şaşırtmaktadır. İnsanlar her şeye inanacaklardır ve eğer buna inanmıyorsanız etrafımızda ve dünyada olan tarikatlara bakmanız yeterlidir. Her tarafta yerden türeyen mantar gibi yeni yeni tarikatlar türemekte ve bir sürü insanları da peşlerine takmaktalar. Bu gelişmiş dediğimiz çağımızda insanı hayretler içerisinde bırakıyor. Bu aynı zamanda birçok insanın Petros'un sahte öğretmenler hakkındaki uyarısına kulak vermediğini göstermektedir. Onlardan sakınmak yerine onları dinliyorlar ve onlara parasal yardımda bile bulunuyorlar. Birisi bunu şu şekilde dile getirmişti. Küçük su damlaları, küçük kum taneleri, görkemli okyanusları ve güzel toprakları oluştururlar. Aynı şekilde günlük baskılar ne kadar ince olursa olsunlar, senin ve benim gibi tuhaf yaratıkları biçimlendirirler. Yeryüzünde yaşayan biz tuhaf yaratıklar dostum, gerçekten de kandırılabiliriz. Petros, sahte öğretmenlerden sakının diyor.